Gönül Erleri. Takdim eden Hasan Kamil Yılmaz.
Sevgili seyirciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bir Gönül Erleri programında yine birlikteyiz. Bugün sizlerle Ahmet bin Harp ve Bayezid-i Bistami Kaddesallahu Sirrahul Aziz Hazretlerini paylaşmak, onlardan bahsetmek istiyorum. Ahmet bin Harp, adı Ahmet malum, künyesi Ebu Abdullah, nisbesi En-Nisaburi. Horasan fakih ve şeyhlerinin büyüklerinden, hem de muhaddis. Hadis ve tasavvuf konusunda El-Erba'in, Kitab-ı Zuhd ve İyalullah gibi terifler sahibi. Ancak eserlerinden günümüze ulaşabilenleri yok gibi. Süfyan bin Uyeyne'nin talebesi, Yahya bin Muaz Razi'nin üstadı. Bir ara Türkistan taraflarında henüz Müslüman olmayan Türklere karşı yapılan cihada katıldığı da rivayet edilmektedir. Mekke'de mücavir olarak bulundu. 234 Hicri 848 yılında vefat etti. Ahmet bin Harp, kardeşi Zekeriya'nın naklettiğine göre küçük yaşlardan beri ibadete düşkün birisi olarak bilinir. Daha mahalle mektebine giderken oruç tutar, namaz kılardı. Büluğa erer ermez hacca gitti, oradan da Küfe, Basra ve Bağdat'a geçti. Oralarda ilim tahsili için bir süre kaldı. Tahsilini tamamladıktan sonra döndüğü memleketinde vaaz ve irşadıyla halkı hakka çağırmaya özen gösterdi. Meczup tavrı, müstani davranışları ve basiretli görüş ve düşünceleri sebebiyle halk arasında ebdallerden olduğuna inanılırdı. Şöyle konuşurdu: 50 yıl ibadetle meşgul oldum. 3 şeyi terk etmedikçe ibadetin tadına varamadım. İnsanları memnun etmek endişesini bırakmadıkça hakkı söyleyemedim. Fasıkların sohbetini bırakmadan salihlerin sohbetine varamadım. Dünya tad ve sevgisini bırakmadan ahiret tadını bulamadım. Ahmet bin Harp, vera adı verilen manevi hale sahip, şüpheli şeylerden sakınan bir sufi olarak bilinir. Çocukluğundan beri özellikle şüpheli yiyeceklerden hassasiyetle kaçınırdı. Annesi onun bu huyunu bildiği için hazırladığı yemeklerde büyük titizlik gösterirdi. Bir gün oğluna tavuk kızartıp ikram etmiş ve "oğlum, bu benim kendi ellerimle beslediğim ve helalliğinde asla bir şüphe bulunmayan bir yiyecektir. Buyur ye," demişti. Ahmet bin Harp ise, "ben bir gün bu tavuğu komşumuzun damına çıkmış ve orada bazı yiyecekler yerken görmüştüm. Oysa anneciğim, senin de bildiğin gibi komşumuz kazancına bazı şüpheler karışmış bir adamdır. Binaenaleyh beni bağışla, ben bundan yiyemem," diyerek bu konudaki hassasiyetini göstermişti. Ahmet bin Harp, zikri daim denilen haktan bir an bile gafil olmama özelliğini gerçekleştiren bahtiyarlardandı. Gönlüne takılan masiva düşüncesini derhal uzaklaştırmayı iyi bilirdi. Nitekim bir gece evinden çıkmış, zaviyesine giderken yolda şiddetli bir yağmura tutuldu. Gönlüne acaba yağan bu yağmur damdan sızıp odama girer ve kitaplarımı ıslatır mı diye bir düşünce arız oldu. Bu sırada sahibini göremediği hatiften bir ses ona şöyle sesleniyordu: "Derhal evine dön. Çünkü gönlün evde. Senin işe yarayan tarafın sadece gönlündür. O neredeyse sen orada olmaya bak. Ahmet kendinden utandı ve hatırına gelen bu düşünceden dolayı tevbekâr oldu. Tesirli ve güzel konuşurdu. Vaazlarına devam edenler onun meclislerinden ruhları dinlenmiş, gönülleri aydınlanmış, nefisleri arınmış olarak çıkarlardı. Üzerlerinde onun sohbetinin tesiri uzunca bir süre devam ederdi. Geceleri hemen hiç uyumazdı. Bu kadar seheri oluşunun az uyumasının sebebi kendisine sorulduğunda şu cevap vermişti. Altımızda cehennem kaynıyor, üstümüzde cennet donatılıyor. Fakat ben hangisine gideceğimden habersizim. Gözüme nasıl uyku girsin ki? Haram ya da şüpheli lokmanın kişinin ahlakına olduğu kadar sulbüne de etki ettiğini söylerdi. Rebap çalan, bazen demlenip sarhoş olan rint bir oğlu vardı. Bir gün Nişabur halkının ileri gelenleri şeyhi ziyarete gelmişlerdi. Sohbetin koyulaştığı bir sırada bu delikanlı elinde sazı ile geldi ve meclisin üst köşesine geçip oturdu. Mecliste bulunanlar delikanlının tavrını biraz yadırgadılar. Ancak bir şey de söylemediler. Durumu hisseden Ahmet bin Harp dedi ki, bu delikanlıyı mazur görün, ayıplamayın, kusurunu bağışlayın. Çünkü suç onda değil, bende. Bize bir gece komşumuzdan bir yemek geldi. Biz o yemeği nereden ve hangi yolla geldiğini araştırmadan annesiyle oturup yedik. O gece bu delikanlı ana rahmine düştü. Daha sonra araştırınca gördük ki bu yemek içinde haram ve faiz bulaşığı bulunan bir sultan yemeğiymiş. İşte bu bize yaptığımızın bir cezasıdır demişti. Ahmet bin Harb'in ateşe tapan Behram adlı bir komşusu vardı. Ticaretle uğraşırdı. Ticaret kervanını haramiler vurmuş ve malının yarısını almıştı. Ahmet ne de olsa komşudur diye düşünerek yanına aldığı birkaç müridiyle Behram'ın ziyaretine vardı. Behram şeyhe saygı gösterdi ve elini öptü. Derhal sofra hazırlamaya koyuldu. Ahmet bin Harp ne olur? Telaşlanma. Biz sana kervanın zarar gördü diye taziye için geldik. Gel oturalım, konuşalım dedi. Behram, evet kervanın vuruldu ama yine de bu olay sebebiyle 3 sebepten dolayı hamd etmeliyim diye konuştu. Önce ben kimsenin malına zarar vermiş değilim. Götürülen benim malım. Sonra malımın yarısı vuruldu ama diğer yarısı duruyor. Bir de vurgun malımadır. Dinime ve namusuma değil. Oysa dünya malı gelip geçicidir, fanidir. Bu konuşma şeyhin çok hoşuna gitti. Ve yanındaki müritlerine ben bu sözlerden marifet kokusu duyuyorum. Binaenaleyh bunları yazın diye emretti. Ahmet bin Harp Behram'a dönerek bu kadar güzel düşüncelerin ve isabetli görüşlerin var da niye ateşe tapıyorsun diye sordu. O da vefasızlık yapıp da yarın kıyamette beni yakmasın diye cevabını verdi. Ahmet bin Harp, sen zayıf, cahil ve vefasız birine bel bağlamışsın. Yanlış yoldasın arkadaş dedi. Arkasından şunları ekledi. Ateş zayıftır. Üzerine bir çocuk bile bir damla su dökecek olsa hemen sönüverir. Seni nasıl kurtarsın ki? Ateş cahildir. İçine ne düşerse çirkin güzel, faydalı faydasız, misk necaset hepsini yakar. Vefasızdır ateş. İstersen gel deneyelim. İkimiz de ellerimizi sokalım içine. Hangimiz yakacak, hangimiz yakmayacak? Bunca hizmet ettiğin halde seni yakmayacak mı? Dedi. Behram, Ahmet bin Harb'in söylediklerinden çok etkilendi ve sana bazı sorular soracağım dedi ve başladı. Allah bu mahlukatı niçin yarattı? Onlara niye rızık veriyor? Sonunda onları niye öldürüyor? Öldükten sonra niçin diriltecek? Şey şu karşılığı verdi. Allah mahlukatı tek yaratıcı kendisi olduğunu bilsinler diye yarattı. Kendilerine rızık verenin kim olduğunun farkına varsınlar diye onları besliyor. Kahhar olduğunu fark etsinler diye öldürüyor. Kadir olduğunu anlamaları için de onları yeniden yaratacak. Behram bu cevap karşısında derhal Müslüman oldu ve kelime-i şehadet getirdi. Ahmet bin Harp kendisinin gıybetini yapanlara pek aldırmazdı. Hatta bundan memnun olacağını belirtildi. Bana düşmanlık edenleri, çekiştirenleri, hakkımda konuşanları bilsem de onlara altın ve gümüş armağan etsem, böyleleri benim hayrıma çalıştıklarına, bana ecir kazandırdıklarına göre onlara ben ücret vermeliyim derdi. Allah mekanını cennet etsin. Rahmetullahi aleyh. Bugün size söz konusu edeceğim ikinci gönül dostu, gönüller sultanı Bayezid Bistami Hazretleri'dir. Adı Tayfur bin İsa, asıl adı Tayfur yani. Künyesi Ebu Yezid, ismesi Bistami. Bayezid Bistami diye ünlüdür. Dedesinin Seruşan adlı bir mecusi olduğu da rivayet edilir. Babası Nişavur civarındaki Bistam kasabasının ileri gelenlerinden iyi bir Müslüman ve dindar bir insan. Annesi ise son derece salih bir hatun. Üç kardeşçiler, Adem, Tayfur ve Ali. Üçü de abid ve zahid. Fakat Tayfur yani Bayezid işlerinde hal bakımından en üstün olanıydı. Bayezid Bistami, Ebu Hafs Haddad, Ahmet Hadravey, Yahya bin Muaz ile çağdaş. Şakik Belhi, Zünnun Mısri ile dost ve arkadaş. Mezhebi Hanifi, tarikati Sıddiki, Hazreti Ebubekir vasıtasıyla devam eden altın silsilenin İmam Cafer Sadık'tan sonraki halkasını oluşturuyor. Memleketi Bistam'dan ayrıldıktan sonra 30 yıl kadar Suriye ve Şam civarında dolaştı. İlimle uğraştı. Nefsiyle savaştı. 262 Hicri 875 miladi yılında vefat ettiği rivayet edilir. Bayezid'in defnolunduğu yer Bistam'dır, memleketidir. Bayezid Bistam'da metfundur. Şöyle konuşurdu. 30 yıl kadar ilimle uğraştım. Bu esnada bana en zor gelen şey ilme tabi olmaktı. Ulemanın ihtilafı olmasa ben hiç yol alamazdım. Tevhid konusu hariç ulemanın ihtilafı rahmettir. Bayezid cezbesi istiraka, sevgisi aşka varan, tevhid konusunda konuşan ilk sufilerden sayılır. El-Kevâkib-i Dürriye sahibi Münavi'nin verdiği bilgiye göre çağdaşları onun ilmi tevhid ile ilmi hakikate dair söylediklerini anlayamadıklarından çeşitli ithamlarda bulundular ve onu 7 defa memleketini terke mecbur ettiler. Fakat her defasında işleri bozuldu, başlarına bela geldi. Bunun üzerine büyüklüğünü anlayarak ona hürmet etmeye başladılar. Ona tevhid nedir diye sordular bir defasında. Şöyle cevap verdi. Tevhid yakîndir. Yakîn ise mahlukatın her türlü hareketini Allah'ın fiili olarak bilmek ve ef'alinde, fiillerinde ona hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. İnsan Rabbini tanıyıp bu tanıma duygusunda istikrara varınca tevhide erişir. Bunun anlamı fiillerinde onun hiçbir ortağı yoktur demektir. Bir başka seferinde tevhidi şöyle anlatmıştı. Tevhid, hakta fani olmak mahvolmaktır. Hakta fani olan her şeyin hakikatine erer, var olanın sadece hak olduğunu anlar. Bu anlayış sebebiyle o şöyle müracaatta bulunurdu. Ya Rabbi, benliğimi aradan çıkar. Ben seninle oldukça en büyük benim, nefsimle oldukça en küçük benim. Sordular, Allahu Ekber'in manası o kendisinden gayrı her şeyden büyüktür mü demek üstad diye sordular. Dedi ki, onunla birlikte başka bir varlık yok ki ondan büyük olsun. Bunun manası o, insanlarla mukayese edilmekten ve hislerle anlaşılmaktan uzaktır demektir. Derdi ki, Allah'ı Allah ile tanıdım. Masivayı onun nuru ile müşahede ettim. Onunla ferah duyuyor. Bununla birlikte ondan korkuyorum. Onun mekrinden emin olsam, onunla olmak bana nasıl ferahlık verebilir ki? Çünkü arifler Allah'ın mekrinden emin değillerdir. Nitekim Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, iki ayağım cennette olsa bile yine mekri ilahiden emin olamam buyururdu. Ben önce onu zikrettiğimi, onu tanıdığımı, onu sevdiğimi ve ona talip olduğumu zannediyordum, öyle sanıyordum. Yolun nihayetinde gördüm ki, onun kendini zikri benim zikrimi geçmiştir. Onun marifeti benim marifetimden öncedir. Onun sevgisi benimkinden ileridedir. Önce o bana taliptir, sonra ben ona. Benim ona olan sevgimde şaşılacak ne var ki? Ben onun kuluyum. Asıl şaşılacak olan onun azametiyle beni sevmesidir. Sordular, marifet neyle bulunmuştur? Yani sen marifeti neyle buldun? Şöyle cevap verdi. Aç karın ve çıplak bedenle. Devamlı dedi ki, açlık öyle bir buluttur ki, hikmet yağmurundan başka bir şey yağdırmaz. Açlığı neden bu kadar övüyorsun diyenlere, eğer Firavun aç kalsaydı, ilahlık iddiasında bulunmazdı diye karşılık verdi. Beni yemek telaşından ve kadın külfetinden kurtarması için Allah'a dua edecektim. Sonra hatırıma geldi ki, Allah Resulü böyle bir talepte bulunmadığı halde benim ne haddime? Bilahare Hak Teala beni kadın sıkıntısından kurtardı. O hale geldim ki karşıma çıkan kadın mı, duvar mı fark edemez oldum. Sordular, nefsine uyguladığın mücahedenin en kolayı ne oldu? Şöyle cevap verdi. Bir defa nefsimi ibadete davet etmiştim. Fakat o benim bu davetime icabet etmedi. Bunun üzerine ben onu bir yıl su içmekten men ettim. Hatırladığım en kolay mücahedem budur. Bayezid kitap ve sünnete sıkı sıkıya bağlıydı. Nebevi edebe riayete büyük önem verirdi. Bir gün arkadaşlarına haydi hep beraber zühd ve takvasıyla meşhur olan filan zatı ziyarete gidelim dedi. Gittiler. Vardıklarında o zat evinin kapısından dışarı çıkmak üzereydi. Bayezid ve arkadaşlarının geldiğinden habersiz kıble istikametine doğru tükürdü. Bayezid ona selam bile vermeden arkadaşlarıyla birlikte geri döndü ve Allah Resulü'nün adabından bir edebe riayette kusur gösteren bu adam iddia edildiği gibi zühd ve takvada nasıl güvenilir olabilir? Bayezid'in edep ve saygı duygusu ile 40 yıl mescitte sırtını kıbleye döndüğü ve ayağını kıble istikametine doğru uzattığı görülmemiştir. Mürşit olacak kimseyi tanımak için şöyle bir ölçü koymuştu. Kendisine gökyüzünde uçma veya bağdaş kurup oturma kerameti verilen kimseye hemen kalkıp aldanıvermeyin. Sözlere inanmayın. Çünkü onun emir ve nehi çizgisindeki yerine, şer'i hududa riayetteki durumuna bakın. Kendisi keramet izharından kaçınır ve bunun kendisi için manevi düşüşe, sukuta vesile olmasından korkardı. Şöyle anlatırdı. Bir gün Dicle kenarına vardım. Nehrin iki yakası bana yol vermek için birleşiverdi. Ben de yemin ederek buna aldanmam dedim. Çünkü halkın yarım akçeye geçtiği yoldan 30 yıllık amelimi zayi ederek geçmek istememiştim. Bana kerim lazımdı. Asla keramet peşinde değildim. Zahitlerin dünyadaki arzusu keramet, ahiretteki istekleri makamat, ariflerin dünyadaki istekleri imanla yaşamak, ahiretteki temennileri ilahi affa nail olmaktır. Halkın haliyle ariflerin ahvali arasındaki farkı şöyle anlatırdı. Halkın ahvali vardır fakat arifin bir tek hali bile yoktur. Çünkü arifler suretten geçmiş, sirete varmış ve onların varlıkları Hakk'ın varlığında adeta fani olmuştur. İnsanların Allah'a en yakın olanları, insanlara en müşfik bulunanlarıdır. Nasıl sabahladın? Keyfe esbahte? Diye soranlara, benim sabahım akşamım yok ki. Çünkü sabahlamak ve akşamlamak sıfatı olanların vasfı. Benim sıfatım, vasfım yok. İnsan bu dereceye ulaşınca kendisini Allah'tan alıkoyan her şeyden yüz çevirir. İşte arif de ona dinir. Tevekkülü şöyle tanımlardı. Allah'tan başka yardımcı bulunmadığına, ondan başka hiç kimsenin durumuna muttali olamayacağına inanman ve sadece Allah'a güvenmendir. Annesine son derece bağlı ve itaatliydi. Kendisi şöyle anlatıyor. Mücahede ve riyazette aradığımı anne rızasında buldum. Bir gece annem benden su istemişti. Evde su bulamayınca hemen çaya koştum. Hava çok soğuktu. Ben gelinceye kadar da annem uyuyakalmıştı. Ben de elimde su kırbasıyla, su testisiyle başucunda beklerken bir ara gözlerini açtı ve beni gördü. Neden başucunda bekliyorsun böyle diye, testiyi koyup oturmuyorsun diye sordu. Ben de uyandığında belki beni yanı başında görmek istersin ve bulamazsın diye korktuğumdan böyle bekliyorum dedim. Sordular, namazı nasıl kılıyorsun? Şöyle karşılık verdi. Lebbeyk ya Rabbi diyorum, buyur ya Rabbi diyorum. Emrini yerine getirmek üzere tekbir alıyorum diyerek namaza başlarım. Tertil üzere Fatiha ve Zamm-ı sureleri okur, tazim ile rüküye varır, tevazu ile yere kapanıp secde ederim. Veda selamı gibi selam verip namazımı huşu ile tamamlarım. Bir gün yolda giderken yanı sıra giden bir köpek gördü. Köpeğe deyip necaset bulaşmasın diye eteklerini şöyle topladı, toparladı. Köpek lisana gelip Bayezid'e şöyle seslendi. Benden sana bulaşacak kir 3 defa yıkamakla temiz olur ya Bayezid. Ama senin nefsindeki kibir kini 7 defa 7 deryada yıkasan yine temiz olmaz. Bayezid uyandı, intibaha geldi ve köpeğe senin dışın pis, benim de içim. Gel beraber olalım da belki birbirimize faydamız olur dedi. Köpek şöyle karşılık verdi. Sen benimle yoldaş ve arkadaş olamazsın. Zira halk beni horlar, sana tazim eder. Beni gören taşlar, seni gören iltifata başlar. ve Arifler Sultanına selam olsun derler. Benim yarına bir kemiğim bile yok ama senin bir ambar buğdayın var. Bayezid bu cevaptan kederlendi. Bir köpeğin yol arkadaşı olmaya bile layık değilim diye üzüldü, hayıflandı ve aczini anladı, hiçlik yolu tuttu. Bir gün gönlüne taraf ilahiden bizim hazinelerimiz kabul edilmiş güzel amellerle dolu. Bize bizde olmayan bir şey getir ya Bayezid şeklinde bir doğuş, bir varit oldu. Kendi kendine ya Rabbi senin hazinende olmayan mı var? Ne olabilir ki o diye sordu. Şöyle bir taht varit oldu. Bizim hazinemizde bulunmayan biçarelik, aciz, ihtiyaç ve hiçliktir. Kibrin alameti nedir diye soranlara şöyle konuşurdu. 18 bin alemde senin nefsinden daha aşağı bir nefis görmemendir. Aşk şarabından içti, kendinden geçti. Bu yüzden bazen Bayezid'i soranlara ben de 30 yıldır onu arıyorum. Fakat ondan bir eser bulamıyorum derdi. Onun bu sözü Zunnun Mısri'ye nakledildiğinde demişti ki kardeşim Bayezid Hakk'a giden bir cemaatle Hakk'a gitmiş ve ondan eser kalmamış. Çünkü o fena fillaha ermiş. Kul kemal mertebesine ne zaman erişir diye soranlara nefsinin kusurunu görüp halktan ümidini kestiği zaman şeklinde cevap verdi. Kendinden öğüt isteyen birine şunları söylemişti. Kötü huylu biriyle arkadaşlık ettiğin zaman onun kötü huyunu kendinin iyi huyu say. Böylece esenlik içinde olursun. Sana bir şey ikram edildiğinde önce Allah'a şükür, sonra ikramı yapana teşekkür et. Zira o ikramı sana ulaştıran ve o kulun kalbini yumuşatan Allah'tır. Bir belaya uğradığında hemen aczini itiraf ederek Allah'tan yardım dile. Onun yardımı olmadan hiçbir belaya sabır asla mümkün değildir. Tasavvufu şöyle tarif ederdi. Tasavvuf, rahat kapısını kapayıp sıkıntı ve mücahede kapısını açmaktır. Rahmetullahi aleyh. Hepinize Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
Gönül Erleri. Takdim eden Hasan Kamil Yılmaz.